Teke tek.
Ayrım 7.
Bosna Beyi ile Semendire Bey'in erleri haftalardır yay çayı sarmışlar, kumandanlarının gelmesini bekliyorlardı. Dinmez yağmur, çılgın fırtınaların döve döve yosun bağlattığı yüce duvarlı büyük kale gücünden emindi. Ne büyük kapısında ne bedenlerinde görünen tek canlı yoktu. Eğer burçlarına sallanan bayraklar olmasa baykuşların tünek yeri kara yığınına sanılırdı. İki ok atımı kadar ötede kurulu beyaz çadırların önünde serili siyah kebelere oturmuş genç voyvodalar yaşlı bir ubayın anlattıklarını dinliyorlardı. Hemen çevrede devriye takımları koşuşuyorlar, aydınlıktan huylanan atlar şaha kalkarak deli dört nallarla ileri atılıyorlardı. Sanki ordugahta dört gündür güneşi göstermeyen ıslak sisin alıkoyduğu birikmiş bir neşe şahlanmıştı. Kırçıl pos bıyıklarını burnunun ucuna bakarak iki eliyle iki yandan büken yaşlı subay, "Büyük babam burada şehit olmuş," dedi. "Geçen sefer sarıldığında mı?" Ne geçen seferi?" "Ben 60 yaşını tuttum. Büyük babamın kaç yaşında olmasının gerektiğini sizler hesaplayın." Dinleyenler gülüşerek, "Herhalde senden büyük olması gerekir," dediler. "Hem de çok büyük, büyük. Bilirsiniz, er geç evlenir. O da ki benim gibi 40'ından sonra evlenmiştir. Yüzünü görmedim, öyküsünü işittim. Bu kalenin kumandanıymış." Herkes şaşkın. "Yayçenin mi?" dediler. "Evet, Yayçenin." Subayın sağında oturan iri esmer genç sordu. "Öyleyse niçin şehit oldu diyorsun?" "Ya ne diyeyim? Vurulup ölmüş de. Niçin?" Esmer delikanlı diline gelen sözü söylemedi. Söylemek istemedi. Yutkundu. Silah arkadaşlarının yanında soğuk şey söylemek istemiyordu. Hristiyanken vurulup ölene şehit denir miydi? Tekrar tekrar yutkundu. Sonra gene. "Dedenizin adı neydi?" "Sungur," dedi yaşlı subay. "Öyleyse Türktü. Hem de Türk'ün harmanındandı. Hristiyan ordusunda mı çalışıyordu?" "Hayır, bizim orduda." "Öyleyse Yayçay nasıl kumandan olmuş?" "Yayçay bizim kalemizdi be," dedi. "Burası 2 yıl bizde kaldı." "Ne zaman?" diye sordular. "Fatih Gazi zamanında. Genç savaşçıları bu 2 yıllık egemenliği anlatmaya başladı. Dedesiyle gelen Türkmenler kalenin içindekilere aman vermişlerdi. Ne canlarına ne de mallarına dokunulmamıştı. Hatta tek kişi bile tutsak edilmemişti. Yerlilerin hüküm sürenlerden hiçbir farkı yoktu. O kadar ki bir yortu günü pazar alanında gürültü eden bir sarhoş Hristiyan dövdükleri için iki başı bozuğun boynu vurulmuştu. Tarlalarında ticaret yerlerine rahat rahat çalışan Yayçelilere verilen hürriyet azdırdı. Adamlar ne oldum delisi oldular. Bu yerde bulunan Osmanlıların hepsi birden bir cuma günü camiye toplanmışlardı. İşte bu ne oldum delileri camiye bastılar. Türk olan halkın hepsini öldürdüler. Kalanları da tutsak ettiler. Aşağı yukarı 70 yıldır Yayçe gene onlarda. Hikayesini bitiren ihtiyar subay doğruldu. Kalenin borçlarına baktı. Konuşmasını şöyle sürdürdü. "Burasını bu sefer mutlaka alacağız. Mutlaka. Hele bir beyler gelsin. Fırsat düşerse beyleri de beklemeyiz," dedi. Sonra birden yüzünü ekşitti. Geçmişe daldığı belliydi. İhtiyar bundan önce kuşatmada bulunmuştu. O bozgun ne büyük bir felaketti. Ferhat Bey'i gafil avlayan savaşçı papazı bulmak için Viryüzen, Manastır, Semendire, Beylerbeyi ortaya atılmışlardı. Hüsrev Bey, Sinan Bey, Bali Bey Yayçayı sıkıştırmışlardı. "Ah ah," dedi gene ihtiyar subay. "Zavallı Cem." "Dünyada Cem'in hali kadar yüreğim parçalayan bir acı daha tatmadım. Ne güçlü bir adamdı." Subay ağlıyordu. Sordular. "Şimdi nerede o adını ettiğin Cem?" "Öldü mü?" "Keşke ölseydi." "Peki ne oldu diyoruz?" "Yarım öldü." "Evet, yarım öldü. Bir kişi için ömrü oldukça dövüşememek yarım ölmektir. Oysa Cem savaşmak için yaratılmış bir erdi. Geçen kuşatmada gene burada oturmuş arkadaşlarıyla söyleşiyorduk. Cem, benim canım sıkılıyor, vuruşmak istiyorum. Düşmanın baş savaşçısını teke teke kavgaya çağıracağım. Kabul ederse eğleniriz," dedi. Ne kadar uğraştıysak da bu şakacıktan vazgeçiremedik. Kendisi yürüdü, bizler de arkasından geldik. Kaleye yaklaşınca Cem atını oynatarak, "İçinizden kendini güvenen varsa işte meydan. Teke tek dövüşelim," diye haykırdı. Kaleden, "Var!" diye bağırdılar. Biraz sonra kalenin kapısı açıldı. Bir atlı çıktı. Bu koruyucuların kumandanı Bilas Şiri'ydi. Tepeden tırnağa dek zırha bürünmüştü. Binity de zırhlıydı. Cem kılıcını çekmedi. Mızrağı hazırlamıştı. Birbirlerine saldırdılar. Bilas Şiri ne kullanıyordu? Keskin kılıç. Mızrağa karşı kılıç olur mu? O zaman biz de şaşmıştık. O adam pek iri, pek güçlü bir savaşçıydı. Ama Cem ondan da iri, genç, daha çevikti. Cem'in zırhı yok muydu? Vardı ama yalnız göğsünde. 2 saat kadar bir zaman geçtiği halde birbirlerini yaralayamadılar. Atlar yoruldu. Kalenin siperleri seyircilerle doldu. Bizimkiler de bu vuruşmayı izliyorlardı. Tam bu sırada nasıl oldu, ne oldu? Cem'in mızrağı küt dedene kırıldı. Kılıcına davranmaya fırsat bulamadı. Bilas Şeri Cem'in dizine öyle bir kılıç indirdi ki sol bacağı mahmuzuyla çizmesiyle birlikte yere düştü. Hemen koşup kendisini attan aşağı aldık. Bilas Şeri hurra hurra diye alkışın arasında kaleye girdi. Zavallı Cem'in yüzü sapsarıydı. Yerde duran kopuk bacağına bakıyor, hem de Allah'ını seven beni öldürsün diyordu. Kucağımızda çadıra getirdik. Cerrah harıl harıl akan kanını güçlükle durdurdu. Bu acı anıyı dinleyen erlerden birisi hızla ayağa kalkıp çadırın arkasındaki erlere, "Atımla mızrağımı getirin," diye haykırdı. Bu Voyvoda Kasım'dı. "Ne yapacaksın atlı mızrağı?" diyenler oldu. "Hiç," der gibi omuzlarını silkti. Elleri kalçalarında önüne bakarak gezinmeye başladı. Atı gelince atlayıp bindi. Mızrağını aldı. Sürmeli siyah kebelerin üstünde oturanlar da ayağa kalktılar. İhtiyar orada bulunanlara, "Teke tek vuruşmaya gidiyor," dedi. "Hiç değil zırhını giyseydi." Ayakta dikilenler, "Kasım zırhını giy," diye seslendiler. O yine karşılık vermedi. Omzunu silkti. Atını alana sürdü. Kale kapısının önüne varınca teke tek vuruşmak için bir savaşçı istedi. Kaleden karşılık veren olmadı. Voyvodalar, subaylar, daha başkaları yaya olarak arkasından koştular. Kasım belinden kılıcını çıkardı, uzağa fırlattı. Atından indi, hayvanın kıçına mızrağı ile vurdu. At ordugaha doğru 4 nala kaçtı. Kasım, "Bre bey korkaklar," diye bağırdı. "İşte atından indim, kılıcımı attım, arkamda zırhım, elimde kalkanım yoktur. İçinizde benimle dövüşecek birisi yok mu?" Onlar siperden bakışıyorlardı. İçlerinden birisi, "Kimi istersin?" diye sordu. "Bilas Şeri'yi." "Bilas Şeri burada yoktur. Öyleyse ondan yiğit birisi olsun." "Peki, bekle." Kasım Voyvoda Kalesi'nin önünde ağır demir mızrağını yere sapladı. Dudaklarını çiğneyerek beklemeye başladı. Sabırsızlanıyordu. Kendinden olanlardan bazıları, "Bunun bu yaptığı delilikten başka bir şey değildir. Kılıçsız, kalkansız, atsız, zırhsız hiç dövüş olur mu? Bu adam kendi kendinin kanına susamış. Bu yiğitlik değil, yeğeniceliğin ta kendisi. Belki de eceli yetmiştir. Yiyecek ekmeği, içecek suyu bitmiş. Ona söz anlatmak imkansızdı." "La demiş, lo demiyordu Kasım. Çok çok inatçıydı. Karar verince ölüm pahasına da olsa dönmezdi." Kale kapısının gıcırdadığını duydu. Siyah zırhlı bir at üzerinde birisi göründü. Yanında ağır pırıl pırıl bir kılıç asılıydı. Elinde de kalın bir mızrak tutuyordu. Bu kişi Jean Hobardanski'ydi. Düşman ordusunda onun kadar güçlü, onun kadar iri daha bir savaşçı yoktu. Teke tek vuruşlarda hiç kimse karşısına çıkamazdı. Atını mahmuzladı. Kasım Voyvoda'nın üzerine sürdü. Bu atsız, kalkansız, zırhsız türkü atının ayakları altında ezmek istiyordu. Kasım birden mızrağını çekti. Geri fırladı. Tam düşman atı üzerine gelirken eğildi. At üzerinden açtı. Hobardanski yeniden atını döndürürken yerden fırlayan Kasım demir mızrağıyla adamın göğsünü öyle bir çaptı ki bu savaş devi bir anda zırhları şangırdayarak yere yuvarlandı. Kalkanı bir yana, mızrağı başka bir yana gitti. Bu düşüşün korkunçluğundan korkan at şahlanarak kaçtı. Kasım Voyvoda yere yatmış bir mandaya saldıran çevik kaplan yavrusu gibi Hasım'ın üzerine çullandı. Geride teması eden Türk askerleri "Yaşa Kasım, sen çok yaşa, durma, kafasını kes, vücudunu ayır" diye bağırdılar. Kasım yine karşılık vermedi. Yine omuzlarını silkti. Hobordanski'nin tel zırhlı geniş sırtına diziyle bastı. Kalın kollarını arkaya kanırttı. Suratına, sonra ciğerleri çevresinde birkaç yumruk yapıştırdı. Her yumruktan göğüs kemikleri çöken baygın Hobordanski "Oh, oh" diye inliyordu. Ağzından oluk oluk pıhtılaşmış kanlar fışkırıyordu. Çok geçmeden iniltisi kesildi. Kasım Voyvoda hiçbir şey yapmamış gibi soğukkanlılıkla doğruldu. Yerden kılıcını, mızrağını aldı. Arkadaşlarına doğru yürüdü. Kaleden çıkanlar Hobordonski'nin ölüsüne koşuyorlardı. Yaşlı subay, "Bre Kasım, niye bu herifin kellesini almadın?" Kasım gene omuz silkti. Öteki Voyvodalar da Kasım'ın çevresini sardılar. "Niye kesmedin?" Kasım gülerek ihtiyara baktı. Sonra tembel dudaklarını oynatarak, "Er meydanında ölen bir kişinin kafası kesilmez. Hele de biz Türklere bu denli davranışlar hiç yakışmaz." İlk cinayet. Daha 4 yaşında bile yoktum. O gündür bugündür beni üzen şeylerin hiçbirini unutmadım. Evet, acaba 4 yaşında var mıydım pek kestiremiyorum. Tolstoy daha 9 aylık bir çocukken kendisinin banyoya sokulduğunu hatırlıyor. Onun ilk duygusu bir hoşlanma. Benimkisi müthiş bir sıkıntıyla başladı. Beni ilk kez kendimi bir şirket vapuruna hatırlıyorum. Annemin kucağındaydım. Yanımızda sarı saçlı genç de bir kadın vardı. Birbirleriyle konuşuyor, birlikte sigaralarını tüttürüyorlardı. Annem cigarasını ince gümüş bir ağızlığa takmıştı. Hep cigaranın dumanına bakıyor, arada bir de annemden gümüş ağızlığa takılan sigarayı istiyordum. "Al ama ağzına sürme" diyordu annem. Çok aydınlık, çok güneşli bir hava. Annem hem konuşuyor hem de mavi tüylü yelpazesini sallıyor. Ben kucağından kaymak istiyorum, bırakmıyor. Belinden tutup sarıyor. Konuştuğu sarı saçlı hanımın çarşafı mavi, anneminkiki beyazdı. Benim hangi renk giydiğimi şimdi hatırlayamıyorum ama başım açık, saçım gürdü. Hem galiba dağınıktı. Annem saçımı düzeltmeye çalışıyor, ben başımı yukarı yukarı kaldırıyordum. Güneşten kum kum parlayan tentenin kenarında el kadar bir gölge kımıldıyordu. "Bak, bak, bak" diyorum. Heyecanım artıyor çünkü gölge oynuyor. Annem başını kaldırıp aynı noktaya baktıktan sonra "Kuş konmuş olmalı" diyor. Ben kuşu istiyorum, annem tutulmaz diye diretiyor. Gene istiyorum, hatta istemeye ermek için mızıkçılık bile yapıyorum. Annem şemsiyesiyle tenteye dokunuyor ama gölgede kımıltı yok. Yanındaki hanıma, "Aa, kaçmadı. Neye acaba?" Ya yavru ya da hasta olmalı. Anneme ben kuşu isterim de isterim diyorum. O zaman annem yelpazesini bırakıp ayağa kalkıyor, yavaşça gölgeye sokulup tutuyor. Gerçekten kuş. Bayaktan beri görülen, kımıldayan o kuşun gölgesiymiş. Bana uzatıyor kuşu ama "Dikkatli ol, incitme, ölmesin. Daha senin gibi bir yavru." Ben kikir kikir gülüyorum. Yanımızdaki hanım da gülüyor. Elimdeki beyaz kuşu önce ben, sonra da annemle mavi çarşaflı hanımı öpüyoruz. Kuşun gözleri lip lip ediyor. Öteki kadına söze karışıyor. "Hasta bu hayvan, yaşamaz" diyor. Annem sıkıntılı. "Nereden biliyorsun yaşamayacağını?" "Sıhhatli kuş 4 yaşındaki bir çocuğun elinde öyle durmaz. Bir fırsatını bulup kaçar." Annem bana, "Aman oğlum, fazla sıkmadan sahip ol. Evimize götürüp bakarız, orada iyileşir." Ben kuşu sıkmamı biraz daha arttırıyorum. Parmaklarımın altında o küçücük yüreğin atışlarını duyuyorum. Annem gümüş ağızlığını gene sigara takıp yakıyor. Öteki kadınları sigaralarını tazeliyorlar. Vapur arkasında beyaz izler bırakarak yoluna devam ediyor. Anne martılar çığlıklar atarak uçuşuyorlar. Kendime geliyorum. Kuş avucumda, tüyleri bembeyaz, kemikleri ipince. Gözleri yuvarlak, kırmızı gagasının kenarlarında sarı bir şey yemiş de bulaşığı kalmış gibi. Boynunu uzatarak çevresine bakmaya çalışıyor. Sonra bir çırpımı tutturuyor. Ben daha fazla sıkıyorum. Sıkıyorum, sıkıyorum, sıkıyorum. Gık diyemiyor. Sarı kenarlı gagacığın titreyerek açılıp kapanıyor. Sivri pembe dili dışarı fırlıyor. Yuvarlak gözleri önce büyüyor, sonra küçülüyor, sönüyor. Kasılmış ellerimi açıyorum. Beyaz kuşun ölüsü patladığına yere düşüyor. Annem eğildi. yerden henüz ölü ölmüş kuşu aldı. Sonra "Aa, ölmüş" diye ünledi. Sonra bana dönüp dik dik baktı. "Ne yaptın be? Sıktın mı? Söyle bakayım, ne yaptın?" Karşılık vermiyor ama ağlamamı sürdürüyordum. Annemin elindeki kuş ölüsünü sarı saçlı hanım aldı. "Ah aman, ah ne kadar günah" dedi. Zavallıcık denize dalmadan, dünyadan murat olmadan gitti. Öteki kadınlar da söze karışıyor. Karşımızdaki yaşlı şişman kadın bana ters ters bakarak. "Boğdu. Vallahi billahi bu yaramaz çocuk boğdu. Hayvancığın kanlısı oldu." Sapsarı kesilen annem titrek sesle bana. "Ah insafsız oğlum, vicdansız yavrum. Ağıtlarımı artırıyorum. O kadar ağlıyorum ki beni kimse susturamıyor. Ne vakit, ne de nasıl sustuğumu hala kestiremiyorum. Şimdi bile hep ağladığımı sanıyorum. İlk işlediğim bu cinayetin üstüne 30 yıl gibi bir uzun bir zaman geçti. O günü, o kuşu bir türlü unutamadım. Vapurların güvertelerinde otururken duyduğum martı sesleri bana o olayı hatırlatır. Bir çocuk haykırışıyla ağlamak isterim. Yüreğimin başındaki eski sızı büyür, büyür, göğsümü yırtacak gibi olur. Kitabın sonu. 31 Ağustos 2006.
Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.